Ayrım 25, sayfa 700, 57. bölüm, yeni bir dil ve tarih. Gazi, Balkan devletlerinin Ankara'da Balkan Birliği'ne hazırlık olarak yaptıkları ilk toplantıyı açarken, atalarının hep Orta Asya'dan geldiğini söylemişti. Karadeniz'in kuzey ve güney yollarıyla, binlerce yıl deniz dalgaları gibi birbiri ardınca gelip Balkanlarda yerleşmiş olan insan yığınları, başka başka adlar taşımış olmalarına rağmen aslında bir beşikten çıkan ve damarlarında aynı kan dolaşan kardeş kavimlerden başka bir şey değillerdir. Bu sözler Mustafa Kemal'in zihnini iyiden iyiye kaplayan ve daha önemli sorunları unutturmasa bile değişik bir görünüşe sokan yeni nazariyeleri belirtiyordu. Alfabe değişikliğinin, Türkçenin Arap ve Acem kalıplarından arınmasına yol açması oldukça normaldi. Ancak bunun yanı sıra girişilen Türk tarihini değiştirme çabaları biraz aşırı görülebilirdi. Gazi bu iki amaç için iki bilimsel kurum yarattı: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Gazi'nin bilgi dağarcığı oldukça bölük pörçüktü. Gerekirse o da içine doğan bir düşünceyi kitabına uydurmak için arada sırada bir konuyu daha derinden incelediği olurdu. Ama sistematik olarak okumaya hiç alışık değildi. Askerlik ve siyaset konularında geniş bilgisi vardı. Ancak şimdi huzursuzlukla üzerine eğildiği dilcilik konusu kendi alanının büsbütün dışında kalıyordu. Bununla beraber çabuk ve aceleci zekasıyla doymak bilmeden başkalarının kafasını deşmeye koyuldu. Ne kadar dil bilgini bulduysa çevresine topladı. Az sonra Türk dilinin genel güzellik ve zenginliği ve dünya dilleri arasında layık olduğu yere yükselmesi konusunda kendi görüşlerini güçlü bir şekilde belirtecek duruma gelmişti. Dipnot, amacı Dr. Adnan'ın söylediği gibi Türkçeyi Arap ve Acem kapitülasyonlarından kurtarmaktı. Bu uzmanların görüşü iki ayrı okulun düşüncesini yansıtıyordu. Bir yanda dilin yalnız sadeleştirilmesi eğiliminde olanlar vardı. Bunlar Arapça ve Farsça kelimelerden Türkçe karşılığı bulunabilenlerin dilden atılmasını yeterli buluyorlardı ki bu akım 20 yıldan beri süre gelmekteydi. Öte yanda da dilin büsbütün arınmasını isteyenler vardı. Bunlar bütün Arap ve Fars sözlerinin atılmasını, yerine Türkçe yeni sözcükler uydurulmasını öne sürüyorlardı. Gazi de arı Türkçecileri tutuyordu. Türk Dil Kurumu'nun yıllık toplantısı Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonunda yapıldı. Açılış toplantısında bulunanlar binden fazlaydı. Salona radyo tertibatı konulmuş ve Gazi'nin verdiği söylev, yurdun belli başlı şehirlerinde alanlara yerleştirilen hoparlörlerle herkese duyurulmuştu. Delegeler arasında dünyaca tanınmış sözlükçüler olduğu kadar, uzak bir Anadolu lehçesi üzerinde bir sözlük hazırlamış bir köy öğretmeniyle Sofya'dan gelen bir Ermeni de bulunuyordu. Bu Ermeninin dil üzerindeki çalışmaları Gazi'nin dikkatini çekmişti. Gazi bundan sonra çoğu zamanını eski yeni sözlük yığınları ortasında arı Türkçe sözcükler bulmak ya da Türkçe ve yabancı kelimeler arasında filolojik bir bağ aramakla geçirecekti. Halk da dilin arınmasına katılmaya çağrılıyor ve yabancı kelimelere bulunan Türkçe karşılıklar her gün liste halinde gazetelerde yayınlanıyordu. Gazi söylevlerinde dinleyenlerce anlaşılmayan yeni kelimeler kullanıyor. Öyle ki kendisine karşı çok büyük bir sevgi besleyen Falih Rıfkı bile bazen buna sinirlenmekten kendini alamıyordu. Kendilerini Gazi'ye beğendirmek isteyenler karşısında gündelik dildeki Arap ve Fars kelimelerini bile kullanmaktan çekiniyor. Bazıları da hoşuna gitmek için yeni kelimeler öğrenip sözlerinin arasına karıştırıyorlardı. Gazi bir ara Viyanalı bir dilcinin ortaya attığı güneş dil teorisiyle ilgilendi. Buna göre ilkel insanın güneşe bakarken duyduğu korku ve hayranlık karşısında çıkardığı sesler sonradan kelime haline almıştı. Bunları Ari ya da Semitik köklere bağlamak çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama şimdi Türkçe ile bağlılıkları açıkça görülüyor. Böylece Türkçe bütün dillerin anası oluyordu. Gazi hemen Güneş Dil Teorisi'nin Ankara Dil Tarih Fakültesi'nde öğretilmesini emretti ve bu konuda geniş bir literatürün yayınlanmasını destekledi. Bu teori dil devrimcilerine uygun geliyordu. Çünkü böylece Türkçedeki bütün Arapça, Farsça, Latince ve benzeri kelimeler Türk kaynağından çıkmış oluyor ve kullanılmalarında bir sakınca kalmıyordu. Ama bu teori daha ciddi bilginlerin kuvvetli tenkitleriyle karşılandı ve en sonunda bırakıldı. Gazi'nin kendilerinden bu teoriyi geliştirmelerini istediği uzmanlar da gözden düşmüş oldular. Kendisi de yavaş yavaş giriştiği denemelerin Türk dilini bir çıkmaza doğru götürdüğünü anlamaya başlıyordu. Bu da eskiden Osmanlı yüksek tabakasının kullandığı dil gibi her Türk'ün anlayamayacağı bir enderun dili haline almaya başlamıştı. Gazi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışında vereceği bir söylevin taslağını okuduğu vakit, mebusların bunu yabancı bir dilde yazılmış sanacaklarını anladı ve bu işten vazgeçti. Böylece dilin arınması siyaseti bir yana bırakıldı ve kelimelerin sadece yabancı bir kaynaktan geldiği düşüncesiyle dilden atılmasının doğru olmadığı prensibi kabul edildi. Bundan sonra Türkçe karşılığı bulunamayan yabancı bir kelime Türkçeleşmiş sayılıyor ve dilde kalması uygun görülüyordu. Böylece Türkler yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurumu kapatan ve okuması olan herkesin anlayabileceği sade bir dile kavuştular. Gazi'nin bütün devrimleri arasında onlar da Türklük şuurunu en çok geliştirmeye yarayan da belki bu devrim oldu. Dipnot: öte yandan dile rastgele bir takım gereksiz yabancı kelimeler sokuldu. Enternasyonal, ganyan, konkripik, enformasyon gibi. Bununla beraber ifade şekli öylesine sadeleşmişti ki, eski Osmanlı memurunun zat-ı alileri tarafından lütuf buyrulan tekalif üzerinde imali fikre eylemek bendeniz için şeref bahş olmuştur diye uzattığı cümleyi, Cumhuriyet devrindeki memur teklifiniz düşünüldü diye toparlayabiliyordu. G. L. Lewis, Turkey. Bu araştırmalar Türkler ve Türkiye tarihi üzerinde yapılan araştırmalara paralel olarak yürütüldü. Gazi'nin özel sekreteri Hasan Rıza Bey bir sabah Çankaya'dan İstanbul'a dönmüştü. Gazi'yi hala uyur bulacağını umuyordu. Zira onun geç yatıp geç kalkmaya alışık olduğunu bilirdi. Gazi uyandığı vakit genellikle yatağının içinde bağdaş kurarak oturur, geceliğini çıkarmadan sabah kahvesini ve ilk sigarasını içer, katibini çağırtarak o günkü işleri konuşur, bir gün önce vermiş olduğu emirleri tekit eder, çok defa da geri alırdı. Sultanların kullandığı bir sözü o da benimsemişti: İçki içerken verilen ferman ayıkken uygulanmaz. Sonra tıraş olur, bazen masaj yaptırır, özenle giyinir ve çalışmaya otururdu. Ama çalışmasının da belirli bir düzeni yoktu. Lakin o sabah ortada bambaşka bir durum vardı. Sekretere söylendiğine göre Gazi iki gece üst üste yatağına girmemişti. Yalnız kahve içerek, arada bir de sıcak bir banyo yaparak 40 saat durmadan kitap okumuştu. Hasan Rıza onu kütüphanesinde geceliğinin üzerine Robe de Chambre'ını geçirmiş, bir kitabın üzerine eğilmiş olarak buldu. Söylediğine bakılırsa hiç uykusu yoktu. Oysa gözlerinin yorulduğu belli oluyordu. Arada sırada göz kapaklarını ıslak bir tülbentle siliyordu. Okuduğu kitap H.G. Wells'in Dünya Tarihi'nin ana hatlarıydı. Bu kitap ona birçok şeyleri açıklamıştı. Bitirir bitirmez Türkçe'ye çevrilmesini emretti. Kitap yayınlandıktan bir yıl sonra da hemen hemen aynı temellere dayanan bir Türk tarihinin ana hatları çıktı. Wells, Gazi'nin en beğendiği adam olmuştu. Sofrada ondan uzun pasajlar okuyordu. Wells büyük bir tarihçi ve peygamberdi. İngiltere'nin en büyük düşünürüydü. Gazi'nin gözlerinin önüne yeni bir tarih görüşü seren adamdı. Gazi'nin istediği, Türkleri İslamiyet'in aşıladığı millet üstü ümmet düşüncesinden kurtarıp, Onlarda asıl yurtlarına karşı bir bağlılık duygusu uyandırmaktı. Kafasındaki sorunlardan biri de bunu tüm olarak ele alınan bir dünya içinde Türk tarihine uygun düşecek bir geçmişe bağlamak ve böylece Türkleri yalnız Batı'ya özgü bildiği uygarlığa ileterek kendisini boyuna tedirgin eden Doğu-Batı uzlaşmazlığından kurtulmaktı. Wells, insanların aynı kaynaktan geldiği üzerindeki nazariyesiyle ona yolu açmıştı. Şimdi geriye kalan iş, Türk ırkının tarihini böyle genel bir açıklamaya uydurmaktı. Böylece 1932'de Ankara'da Türk Tarih Kurumu eliyle bir tarih kongresi topladı. Bu kongreye Türkiye'nin her köşesinden tarih profesörleriyle öğretmenleri, dünyadan da belli başlı tarih bilginleri çağrıldı. Kongrenin görevi, Türklerin, uygarlığın beşiği olan Orta Asya'dan gelme, ari bir beyaz ırk olduğunu ispatlayacak araştırmalarda bulunmaktı. Orta Asya'da toprak kurumaya başlayınca, Türkler de batı yönünde harekete geçerek, Asya ve Afrika'nın çeşitli ülkelerine göç etmiş, uygarlıklarını da birlikte getirmişlerdi. Böylece Anadolu çok eski zamanlardan beri bir Türk toprağıydı. Gazi, Türklere bu düşünceyi aşılamakla, onlara ırkla toprak arasında bir birlik duygusu vermeyi ve böylece batılı anlamda bir yurtseverlik düşüncesi yaratmayı umuyordu. Gazi'nin objektif siyasi amacı buydu. Ama bunun arkasında kişisel ve subjektif bir neden de vardı. Artık yaşlanmaya başlayan ve üzerine aldığı işi de tamamlamak üzere olan Gazi'ye özel bir mistik gerekiyordu. O bir yanıyla vatanını kurtaran, devrimleri yaratan bir aksiyon adamıydı. Herkesin gördüğü, anladığı somut bir şekil. Ama bir de daha derin olan öbür yanı vardı. Çankaya sırtlarında at üzerinde dolaşır ya da akşamüstü elleri cebinde, arkasında köpeği, omuzları eğik, çiftliğinin korusunda gezinirken, aksiyondan nazariyeye doğru yönelen, tek başına yalnız bir adam. Bu da düşünceleriyle baş başa kalmış bir adamın daha sisli bir hayaliydi. Öyle anlar oluyordu ki düşüncesi artık hareketsiz geçen günlük yaşayışının sınırları ve Anadolu'nun dört duvarı arasında hapis olmuş gibi geliyordu ona. Hayalini besleyebilmek için monden hükümet işleri, yurdun çorak ve uykulu steplerine bağlanıp kalmış sert insanları, çevresindeki evet efendimciler ve her sözüne kafa sallayan entelektüel bozuntuları dışında daha değişik bir şeye ihtiyacı vardı. İnsanlarla herhangi bir bağı olmayan, yetiştiği toprağa karşı duyduğu atadan kalma sevgiden başka sevgi bilmeyen bir adam. Manevi inançtan yoksun ama yine de kendi dışında, kendi ötesinde bir şeyle kaynaşmak ihtiyacında olan bir adam. Kimdi, nereden geliyordu? Bunun cevabını verecek olan belki tarihti. Bütün insanlığın yurdu olan bir yerden, dünyanın dört bucağına çeşitli kollarını uzatmış bir ırkın, kendi ırkının, insanın dinsel tasalardan uzak olduğu bir çağa kadar inen tarihi. Amerikan Büyükelçisi Sherrill'e söylediğine göre Türkler daha ilk zamanlarda tıpkı kartal gibi bakışları keskin, uçuşları hızlı, vücutları da kafaları kadar güçlü insanlardı. Çevrelerinden gelen maddi manevi herhangi bir baskıdan tedirgin olurlardı. Doğdukları yerin kapalılığına, uzaklığına bundan dolayı isyan etmişlerdi. Dünyaya bu yüzden yayılmışlar, hep aynı kökten gelen başka ırklarla dövüşmüş, kaynaşmış ama onları her zaman kendi uygarlıklarından yararlandırmışlardı. Kısacası uygar dünyanın ataları Türklerdi. Dipnot: Bir gün Büyükelçi Gray'den Amerika yerlileri üzerinde Türk uygarlığının etkilerini gösteren bir kitap bulunup bulunmadığı sorulmuştu. Gazi'nin kent kelimesinin Türkçe olduğuna karar vermesi ve bundan Türklerin İngiltere'ye de geçmiş olduğu sonucunun çıkarması bir İngiliz diplomatını oldukça şaşırtmıştı. Böylece o zamana kadar askerlik ve siyaset konularında elle tutulur gerçeklere bağlı kalmış, ırk nedenleriyle genişlemek yolundaki gerçek dışı düşünceleri ve bunları doğuran sakat heyecanları şüpheyle karşılamış olan bir zeka, hayal peşinde koşmak gibi çelişik bir duruma düşmüştü. Gazi şimdi aksiyon alanından yabancısı olduğu nazariye alanına yönelmiş, inanmak istediği şeylere inanır olmuş, kafası alışık olmadığı ve gerçeklerin yarı gerçekler ve yanlışlarla iç içe girdiği bir labirentte dolaşmaya başlamıştı. Gün geçtikçe bir takım uzmanlar, sözde uzmanlar, şarlatanlar ve ukalalar çevresini alıyor. Tarih, arkeoloji, antropoloji, kafatasçılık, kökçülük, dilcilik konularında kendilerine uygun teorileri ortaya atıyor, kendi beğendikleri eserleri onu aydınlatmak bahanesiyle öne sürüyorlardı. Çankaya'daki sofra bir seminer olmuştu. Burada tarih ve dil sorunları tartışılıyor, arada da şiir ve müzik konularına el atılıyordu. Kadınların katıldığı toplantılar daha resmi oluyor, bunların çoğunda batı müziği çalan bir orkestra da bulunuyordu. Bu ilericilik uygarlık anlamına geliyordu. İnsana tasa ve üzüntü veren Alaturka'nın Ankara Radyosu'nda çalınması yasaklanmıştı. Oysa Gazi kendisi bu musikiden hoşlanır ve daha samimi toplantılarda Alaturka çaldırarak çok kere kendi de birlikte okur, çocukluğunda bellediği Rumeli türkülerinin çeyrek sesli gamlarını rahatlıkla söylerdi. Bir yabancı gramofon şirketi, söylevlerini plağa alması için kendisine bir makine hediye etmişti. Gazi çok defa plağa şarkı okur, sonra sesini kendi de beğenerek dinler ve dostlarının da beğenmelerini isterdi. Dipnot: Gazi'nin musiki zevkinin iki dallı olması bir gün İstanbul'da şu şekilde kendini gösterdi. Park Otel'e biri batı, öbürü doğu müziği çalan iki orkestra çağırtmıştı. Bunları ikide bir çaldıklarını yarıda keserek dinliyor, birini susturuyor, ötekini başlatıyordu. En sonunda yemeğini bitirince bu oyundan canı sıkılmış olacak ki gitmek için ayağa kalktı ve "Şimdi isterseniz ikiniz birden çalın" diye lokantadan ayrıldı. Şiire ayrılan akşamlarda örneğin Yahya Kemal gibi tanınmış şairler yüksek sesle şiir okur, arada bir Victor Hugo'dan mısralar söylenirdi. Gazi kendi de 19. yüzyıl Türk şairlerinden hatırında kalan şiirleri okuyarak bu resitallere katılırdı. Gazi şairlere karşı gerçek bir saygı duyardı. Öyle ki bir gün genç şairlerden Nazım Hikmet'in kendisinden bir şiirini okuması istenince "Ben kabare şarkıcısı değilim" diye horozlanıp masadan kalkması bile bu saygıyı zedelemedi. Gazi kızmadı, sadece üzüldü. Çünkü gerçekten bu gençle sanatından söz etmek istemişti. Çankaya gecelerinin kendine göre bir göreneği vardı ki bu kim gelirse gelsin değişmezdi. Her şeyde titiz olan Gazi, sofranın iyi kurulmuş olmasını ister ve çok defa oturmadan örtüyü, tabakları kendi eliyle düzeltirdi. Misafirler istedikleri yere otururlardı. Yalnız en önemli kişilerin belli yerleri vardı. Arkadan içki gelirdi. Genellikle rakı içilir, yanında sindirime yardımı olsun diye sakız leblebisi, ayrıca da meze olarak barbunya plakisi, zeytin, beyaz peynir bulunurdu. Ziyafet resmi değilse bu içki safhası bazen bir saatten uzun sürer, asıl yemek sonra gelirdi. Ama Gazi daha acıkmamışsa yemeği çok defa geri gönderirdi. Böylece yemekler gece yarısına doğru bir daha ısıtılıp gelince tadı tuzu da pek kalmazdı. Gazi yiyeceği düşkün değildi, önüne ne konursa yer, en çok da askerlikte alıştığı kuru fasulyeyle pilavdan hoşlanırdı. Oysa bu da midesine dokunuyordu. Gündüzün çok az yer, sade yumurtayı her zaman isterdi. Dünyada kendisine tek gerekli şeyin bir dilim ekmek, bir de dostlarıyla yiyip içebilmek olduğunu söylerdi. Şimdi çoğu geceler bu eski ve yeni dostlarla ciddi tartışmalar yapıyordu. Geleneksel kara tahtayla silgi odanın bir ucunda durur, yorgunluk nedir bilmeyen Gazi sık sık tahtanın başına geçer, Vakit ilerledikçe yorgunluklarını belli etmemek için çaba harcamak zorunda kalan misafirlerini de bol bol tahtaya kaldırırdı. Diktatör Mustafa Kemal eğitmen olmuştu. Misafirlerini bir sınıfın öğrencileri yerine koyuyor, sofrada birbiri arkasından sorguya çekiyor, onlara öğrettiği kadar da kendi onlardan bir şeyler öğreniyordu. Hepsinden düşüncelerini belirtmelerini isterdi. Yalnız aralarından bazıları ihtiyatlı davranır, ötekiler kadar açık konuşmazlardı. Gazi, söylediğinin körü körüne kabul edilmesinden hoşlanmaz, rakipleriyle çekişip onları mat etmek zevki için bile olsa kendisiyle tartışmalarını isterdi. Ne kadar can sıkıcı ve ukalaca olursa olsun münazaradan hoşlanır ve tartıştığı rakip önemsiz de olsa onu mantığının gücüyle ikna etmek için sabaha kadar uğraşır, yaverlerinin gidip yatması için yalvarmalarını dinlemezdi. Lakin tartışmaya artık hakim olamadığı ya da sabrı tükendiği hallerde bile masada kendisiyle aynı düşüncede olmayanlara kızmazdı. Kendi aklının üstünlüğüne öylesine güvenirdi ki kendisinden aşağı yaratıkların kusurlarını kolayca bağışlardı. Kullandığı metotlardan biri de yemekte davetlilerden birine bir konu vermek ve bunu bir hafta sonra yüksek sesle açıklamasını istemekti. Bir gün bir tarihçi çalışmasını okurken Gazi sözünü kesti ve sınıf dağıldıktan sonra kendisini alıkoyarak çalışma odasına götürdü. Orada denemeyi kendi istediği biçimde ona dikte etti. Tarihçinin ertesi toplantıda okuduğu bu deneme Gazi'nin övgüleri, hazır bulunanların da alkışlarıyla karşılandı. Gazi bir sentezciydi. Aynı zamanda iki şeyi birden gören o tartıcı soğuk bakışlarını masada gezdirerek, kendi konuşurken bile çevresindeki çeşitli laflara kulak verir, bazen kaçırdığı bir şey olursa araya karışarak sorardı. Düşünceleri ayıklar, parça parça yan yana getirir ve herkesin kabul etmesi gereken bir sentez yaratırdı. Ama şimdi siyaset alanını bırakarak bilimin daha derin sularına gömüldüğü için bu sentezleri başarmakta da biraz güçlük çekiyordu. Tarih alanında bu sentez en sonunda kendinden başkaları tarafından başarıldı ve Türklere hem bilinebildiği kadarıyla gerçeğe yaklaşan hem de milli gururlarını okşayan bir tarih sağlanmış oldu. Gazi'nin kadınları özgürlüğe kavuşturmak alanında giriştiği devrimin canlı sembolü Latife Hanım olmuştu. Kültür alanındaki reformları içinde canlı bir sembol buldu. Memlekete en gerekli olan insanlar öğretmenlerdi. Gazi bu yüzden yurt içinde yaptığı gezilerde öğretmen yetiştirme ve eğitme davasına karşı özel bir ilgi gösterirdi. Bu gezilerden birinde İzmir'de Afet adında genç bir öğretmenle tanıştı. Bir orman müfettişinin kızı olan Afet Hanım, o sırada eğitimini bütünlemek için ya İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'na ya da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyordu. Gazi, Afet Hanım aslında Makedonyalı olduğu ve kendi söylediğine göre ailesinden iyilik gördüğü için onunla ilgilendi. Böylece eğitimini tamamlatmak ve arkadan da öğretmenlik mesleğinde ilerlemesini sağlamak konusunda yardım teklifinde bulundu. Afet Hanım bu teklifi teşekkürle kabul etti. Önce Lozan'da, sonra İstanbul'da Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra İsviçre'de doktorasını verdi. Gazi'nin bu şekildeki davranışının anormal bir yönü yoktu. Daha önce de birkaç çocuğu manevi evlat olarak almış ve annesine bırakarak bakılıp eğitilmelerini sağlamıştı. Bunlar genellikle köylerde rastladığı öksüz çocuklardı. Aralarında Zehra ve Rukiye adında iki küçük kız da vardı. Gazi bunlardan birini bir yetimhaneden almış, ötekini de Latife Hanım'la geçen çocuksuz evliliği sırasında evlat edinmişti. Bu iki kız şimdi Çankaya'da oturuyorlardı. Üçüncüsü de Türkiye'nin ilk kadın pilotu olacak olan Sabiha adında akıllı güzel bir kızdı. Sonradan bu manevi kızların arasına eskiden yanında çalışmış mavi yeşil gözlü, esmer tenli, ince bir kız olan Nebile de katılmıştı. Gazi ergenlik çağındaki gençlere karşı ilgi duyar, onlardan hoşlanırdı. Kızlar büyüyüp de sofrasında yer alacak yaşa geldikleri zaman onların sevimliliklerinin ve yeteneklerinin farkına varmıştı. İçlerinde hiçbirinin olağanüstü bir güzelliği yoktu. Bir salon kadını gibi zarif de değildiler. Ama Gazi için ideal bir harem yaratıyorlardı. Gençlikleri ve kendisine bağlılıkları yüzünden onları istediği gibi elinde bulunduruyor, çeki düzen veriyor, yoğuruyor, izlemelerini istediği yola doğru yöneltiyordu. Canı isterse içlerinden birini seçer, artık istemediği zaman da ya evlendirir ya da bir mesleğe sokarak azat ederdi. Bu çeşit bir baba, dost, öğretmen durumu kızlar için belki bir takım psikolojik zorluklar doğuruyor, lakin Gazi'ye muhtaç olduğu bir aile dekoru sağlıyordu. Bu dekorda çocuk ve kadın birbiriyle birleşiyor, öte yandan kan ilişkileri gibi can sıkıcı durumlar da ortaya çıkmıyordu. Dipnot: Gazi'nin evlat edindiği erkek çocuklar da vardı. Bunların öğrenim masraflarını verir, kendilerini işe yerleştirirdi. Lakin onlar kızlar gibi Çankaya'da oturmazlardı. Gazi'nin izniyle Rukiye bir subayla, Nebile de bir diplomatla evlendiler. Zehra Fransa'da okurken trenden düşerek öldü. Tarih öğretmeni olacak olan Afet Hanım'ın durumu büsbütün başkaydı. Gazi kendisini himayesine aldığı zaman küçük bir çocuk değil, olgunluğun eşiğinde bir genç kızdı. Bu tarihten sonra yavaş yavaş evin yönetimiyle de uğraşmaya başladı. Afet Hanım yumuşak, iyi huylu, mütevazi ve ciddi bir kızdı. Eve bakıyor, masasında baş köşeye oturuyor, halk arasında Gazi'nin yanında yer alıyordu. Gazi'nin düşüncelerini dikkatle not ediyor, Türk Tarih Kurumu'nun ya da sosyal reformlarla ilgili çeşitli kurumların toplantılarında bunları savunmak için çaba harcıyordu. Afet Hanım özellikle Gazi'ye huzur veren bir arkadaş oldu. Dipnot: Afet Hanım Gazi'nin ölümüne kadar yanından ayrılmadı. Şimdi Doktor Afet İnan adıyla tanınmaktadır. Bibliografyaya bakınız. Böylece Latife Hanım'ın ayrılışından beri Çankaya'da hüküm süren boşluk doldurulmuştu. Gazi 50 yaş sularında hala bekardı ama özel bir yaşayıştan büsbütün yoksun olmayan bir bekar.